Evet, euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi en son bu geldiğimiz yerle ilgili Mehmet kardeş buralar üzerine biraz az duruttuk dediği kısım vardı. O kısmı isterseniz bu evet Kur'an'ın dediği gibi diye başlıyor ya. İsterseniz sonra bir okuyun. Var mı kitap? Evet Kur'an'ın dediği gibi.
Evet Kur'an'ın dediği gibi insan seyahattan tamamen mesuldür. Çünkü seyahati isteyen odur. Seyahat tahribat nevinden olduğu için insan bir seyye ile çok tahribat yapabilir. Müthiş bir ceza, kes bir istikak eder. Bir kimse bir evi yakmak gibi fakat hasenata iktidara hakkı yoktur. Onda onun hakkı pek azdır. Çünkü hasenatı isteyen, iktiza eden, rahmet-i ilahiye ve icat eden kudret-i rabbaniyedir. Sual ve cevap, dâi ve sebep ikisi de haktandır. Yalnız insan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur. Fakat seyyahatı isteyen nefs-i insaniyedir. Ya istidat ile, ya ihtiyar ile, nasıl ki beyaz, güzel güneşin ziyasından bazı maddeler siyahlık ve tarafın alır, o siyahlık onun istidadına aittir. Fakat o seyyahatı çok mesanihi tazammın eden, bir kanun-i ilahi ile icat eden yine haktır. Demek, sebebiyet ve sual nefstendir ki mesuliyeti o çeker. Hakka ait olan halk ve icat ise daha başka güzel netice ve meyveleri olduğu için güzeldir, hayırdır. İşte şu sırdadır ki hiçbir şer şerdir, halkı şer, şer değildir. Nasıl ki pek çok mesanihi tazammın eden bir yağmurdan zarar gören tembel bir adam diyemez, yağmur rahmet değil, evet. Halk ve icatta bir şey cüz'i ile beraber hayrı kesi vardır. Bir şey cüz'i için hayrı kesi tek etmek şer'i kesin olur. Onun için o şer'i cüz'i hayır hükme geçer. İcad-ı ilahi de şer ve çirkinlik yoktur. Belki abdin kismine ve istihdana aittir.
Evet. Şimdi bu konuyu biraz hızlı geçtik demişti Mehmet kardeş. Biraz bugün bu konu üzerinde konuşan buradan başlamıştık. Bu mülk ve melek ikiye ayırdık ya. Burası melekül, burası da mülk boyutuydu. Şimdi burada hasenat burada seyyiat artı hasenat. Yani bunlar da aslında birbirini tanımlayan şeylerdi. Şimdi burada şimdi daha çok bu kaderle ilgili tartışmaların olduğu şeyde de konuda da mesela Mutezile ile mesela Maturidi mezhebi arasındaki bu uzun tartışmaların da merkezinde şu şey var. Allah kötülüğü yaratır mı? Yani Allah kötülüğü yaratırsa o zaman Allah kötü bir iş yapmış olmaz mı? Abi, halbuki Allah
şeytanı yarattı mesela.
Evet.
Yani, kötülüğü yaratır mı?
Yok öyle yani gidebilirsin sıkıntı yok. Burada
yani daha kötü gibi aslında yani. Şeytan yani şeytan.
Evet. Yani bu kötü bir iş yapmak gibi geliyor mu sana?
Yani bir imtihan olarak bakarsan gelmez tabii de ama
yani yok.
Allah kötülüğü yaratır mı sorusuyla birlikte hani bu ama şeytanı yaratır.
İşte zaten onu Mutezile diyor. Allah kötülüğü yaratır mı?
Evet.
Kötü bir iş yapmış olmaz. Bu cümleyi söyleyen Mutezile.
Yani sen şimdi kendi dünyanda şeytanın yaratılmasını Allah'ın hakikatiyle bağdaştıramama gibi bir problem yaşıyor musun?
Yok. Yaşamıyorum ama bu soru da güzel bir soru. Evet. Boş geçmiyor.
Evet. Yani zaten burada bu sorunun cevabı aranıyor.
Konuşacağız yani. Size.
Efendim?
Konuşacağız.
Konu konuşacağız. Evet. Yani bu kötülük hadisesi, burada bir kötülük var. Kötülüğü Allah'ın yaratması kötü bir şey midir? Veya kötü bir şeyin Allah tarafından vücuda getiriliyor olması Allah'a bir kötülük aksettirir mi? Şimdi tabii ki genel ölçülerle, Kur'an'ı bakış açısıyla Allah kusurlardan, noksanlardan münezzehtir. Öyle bir şey Allah'a kötülük aksettirmez diyoruz ama şurada hani bir nazar eden ve bunun dünyasındaki karşılığı açısından bakıldığında bunun buradaki şeye zihne oturması nasıl olacak? Şimdi kötülükler ve iyilikler burada birbirini açmak için vardı. İki şey önemli burada. Şu hasenat, burada seyyiat artı hasenata nasıl dönüşüyor? Tamamen şunun kavramlar dünyasındaki tanımlarıyla dönüşüyor.
Yani ya da onun algılayabilmesi için.
Onun dünyasında bir tanımlama. Yani şuradaki bak hasenat mutlak veya biz buna hüsnü mücerret diyelim. Bu aslında bizim açımızdan ütopik bir şey değil mi? Yani hüsnü mücerret nedir dediğimizde
saf güzellik.
Saf güzellik. Yani nedir bu? Bunun bizde bir karşılığı yok. Yani biz buna bir tarif de getiremeyiz.
Işık gibi. Her taraf ışık olsa nasıl tarif çıksın?
Aynı onun gibi. Yani burada bir hüsn var. Biz bu hüsnün ne olduğunu bilmiyoruz. Yani hüsnü mücerretin ne olduğunu. Bunu
Allah diyor, biz nasıl bileceğiz?
Ha, yani sadece biz değil. Mesela işte sanatçı da hüsnü mücerreti arıyor. İşte yazar da hüsnü mücerreti arıyor ama bunların dünyasında da hüsnü mücerretin bir karşılığı yok. Peki olabilir mi? Normal şartlarda olamaz çünkü şuranın algılama şekli zıtlarla ancak mukayese yoluyla ve birbiriyle kıyaslayarak. Dolayısıyla şu hasenatı algılayabilmesi için beraberinde seyyiatın olması lazım. O zaman burada hasenat dediğimiz şey de seyyiat dediğimiz şey de aslında buranın tanımlama alanına göre. Yani buradaki hasenat da aslında hüsnü mücerret
ile algıya göre.
Ha, hüsnü mücerreti temsil etmiyor. Yani indirgenmiş bir hüsn.
Demin hani dedim yani hani diyoruz ya dedik işte dedik. Ya işte Allah kötülüğü yaratır mı? İşte şeytan yaratır mı? İşte mesele amayı çözmemiz de işte. Ama diyoruz ya işte ya ama yok işte yani. Amayı çözmemiz lazım. İşte burada hüsnü mücerreti de anlayabilmek için işte hasenatı da anlayabilmek için, seyyiatı da anlayabilmek için o boyuttan çıkabilmemiz lazım. Yani Allah bir şey yaratmışsa o güzeldir.
Evet.
Diyebilme safhasına ulaşabilmenin zirvesine çıkabilmek lazım. Işte.
Yani
ki
burada
ancak onu idrak edelim.
Şimdi bak burada bütün o kavramlar,
yani.
Bu kavramlarla bağlantılı olarak düşündüğümüzde bir güzelliğin vahdeti var. Yani bu güzelliğin vahdeti dediğimiz nokta gülden ondan sonra işte baklavadan, baldan, ondan sonra aklımıza gelebilecek bütün güzelliklerden bağımsız bir hakikat. Yani bu hakikat dediğimiz nokta, burada artık şey yok. İşte bir sınır içerisinde, tanım içerisinde ve zıtlıklar içerisinde bir ifade yok. Artık her türlü farklılıktan sıyrılmış bir anlam. Yani nasıl bir şey? Mesela bunu sadece çıkarım yaparak tarifini yapıyoruz ama nasıl bir şey olduğunu bizde karşılığının da olabilmesi mümkün değil. Çünkü bir kıyas yapabilme imkanımız yok. İşte biz buna ancak çıkarım yapabiliyoruz. Bu çıkarımlara da hads diyoruz.
Öyle de olması gerekmiyor mu zaten hocam?
Tabii.
Yani mecburiyetten yapıyoruz da çünkü.
Tabii yani burada olayın şeyi bu, hakikati bu. Yani durum bu. Buna
de facto.
Aynen öyle. Yani hads ile biz hissedişimizde buna bir karşılık buluyoruz ama nasıl bir şey dediğinde bunun tarifi nasılı mutlaka burada yok. Evet. Şimdi o zaman burada seyyiat şuraya göre bir tanım. Hasenat da aslında öyle. Seyyiat buraya göre bir tanım. Hasenatta bir problem yok. Çünkü biz bunu Cenab-ı Hakk'a atfetmekte bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani Allah gülü yaratır. Çünkü gülün yaratılması Allah'a yakışır. Ama diyelim ki işte şeytanın yaratılması ya da işte savaşların yaratılması ya da zalimlerin yaratılması. Şimdi bu acaba Allah'a yakıştırabileceğimiz bir hal midir? Şimdi zaten Mutezile mesela yakıştıramadığı için demiş ki orası kulların oluşturduğu bir alandır. Kötülüğü de kullar oluşturmasında bir problem yok. Allah oraya müdahale etmiyor desek zaten bu kötülük.
Bu madem kötülüktür, bunu kullar yapar. Vur kulla adalıya, ver ona. Kurtul i̇şte, kendince. Allah'ı tebliğ etmiş oluyor.
Öyle. Ehl-i Sünnet de diyor ki Allah'ın mülk alanında ve Allah'ın işte yaratılış alanında iyi veya kötü bir şeyi sen eğer kula verirsen
şirke gir.
Bu şirk olur. Yani küçük bir alanda onun olsun dediğinde işte bu ortaklık olur. Yani işte benim bu şirkette 100 toplam hisse var. İşte binde bir hisseyi veya milyonda bir hisseyi ya da trilyonda bir hisseyi işte Muhammed Bey'e vermiş olsam ne olur? Yani benim şeyimde ne değiştirir? Ama neticede bir ortaklık olduğu anda Allah'ın o vahdet ve hakimiyeti mutlaka, yani başka hiç kimsenin küçücükte bir alanda müdahalesinin olmadığı hakimiyetini ortadan kaldıracağı için bunun küçüklüğü büyüklüğü söz konusu olamaz. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet diyor ki böyle bir şey düşünemeyiz. Şimdi burada üstadın getirdiği çözüm ne? Bir kere diyor ki kötülük, hani sana bir iyilik isabet ederse Allah'tan, bir kötülük isabet ederse de nefsindendir diye Kur'an böyle ifade ediyor. Kötülük sendendir diyor. Sendendir demek bunu sen vücuda getiriyorsun anlamına gelmiyor.
Bir şey derken hani bu Kur'an'dan savunmaya başlamalıyız. Yani savunmaya demiyor, en azından ikna. Yoksa bunu gerçekten...
Ama vukuat da böyle. Yani Kur'an-ı Kerim yani zaten
şu anda biz ama
Kur'an böyle demiş, bu doğrudur.
Ha, o bak doğru. O iman etmiş, Kur'an'a iman etmiş birinin dünyasında ama biz şu anda zaten öyle demiyoruz. Kur'an'da da böyle ifade ediliyor.
Durumda bu.
Yani zaten dayandırdığımız şey sadece Kur'an'da böyle ifade ediliyor olması değil.
Ha, o da olabilir de.
İşte o kim için olur? Kur'an'ı artık kabul etmiş, Kur'an'ın dediğine itirazı olmayan biri için olur. Yani adam zaten Kur'an'ı kabul etmiş ve Kur'an'da böyledir deyince, şimdi ben Hakan abiye sonsuz itimat ediyorum. Biri dese ki Hakan Kekillioğlu böyle dedi, onu ben artık sorgulamayabilirim ama senin için aynı şey geçerli değil ki, sen tanımıyorsun. Şimdi Kur'an'ı da herkes direkt itimat edecek kadar tanımıyor, öyle değil mi? Dolayısıyla bazıları için Kur'an'da yer alıyor olması delil olur, bazıları için olmayabilir. Yani ortak tanımlama alanında. Şimdi Kur'an'ın bu ifadesinin doğruluğunu dayandırdığım şeyden bahsediyoruz. Yani Kur'an böyle diyor ama biz şimdi Kur'an'ın bu ifadesi doğru mudur dediğimizde iki şey kurgu yapmış üstad. Bir hasenat için, herhangi bir hasenat için, yani bir iyilik için onun lazımı olan ne varsa hepsinin bulunması lazım.
Evet.
Şeyden bahsettik ya, elektrikten. İşte barajdan ta anahtar, tesisat, işte lamba. Her şey var, lamba yok. Yani bak, devasa bir sistem.
Barajlar Kralı Süleyman Demirel mesela.
Evet.
Şey katayım bak. Yani barajı yapan falan diyor. Kapmam. Neyse, evet. Yani elektriğin içinde bir sürü faktör var.
Mesela burada şeyi eğer bir kötülük olarak, ışığın yanmamasını bir kötülük olarak tanımlayacak olursak
düğmeyi açmamak yeter.
Ha, düğmeyi açmamak yeter. Ama elektrik yanması iyiliğinin ortaya çıkabilmesi için düğme de dahil olmak üzere ortada
tüm şartların
tabii tamam, var olması gereken şartlar hepsinin olması lazım. Peki herhangi bir iş için bunu yapabilecek bir güçte bir varlık var mı? Herhangi bir iş için diyorum ya, yani en basit iş. Mesela çayı sen kendin içebilir misin? Çay içmek yani bir hasenat olarak kabul edilirse bunu içebilecek güç sende var mı? Şimdi bundan hepsini hani bir şey kurgu oluşturmuştuk ya, hepsini aslında ta en başa dayandırıyoruz. Yani en baştan bugüne kadar senin her şeye müdahale edecek bir gücün yoksa, yani bilmem şu kadar paranın olması, çayı alabiliyor olman, ondan sonra istediğin kadar çay fabrikalarını işte satın alabilecek maddi gücünle, bundan hiçbir bir şey ifade etmiyor. Yani işin en başına ve en uç noktasına kadar hükmedebilecek bir güç sende yoksa Çayı sen kendi başına içemez.
Topraktan çıkarabilecek misin? Yutma refleksini sen mi oluşturuyorsun?
Tabii. Ağzına götürebilecek. Yani ağzına götürmelerde bir sürü mekanizmalar işte. Acayip böyle bir ard arda silsileler var. Peki burada insana ait olan ne? Yani bize ait olduğunu hissettiğimiz. Hani ben cüz-i iradem var diye hissediyorum ya.
İstemek, bu his,
bu his nereye dayanıyor? Bendeki isteme duygusuna dayanıyor.
Bir de şeye çıkıyor mu hocam? Yani ikrar, oradan da ikrara çıkıyor. Yani diyoruz ya, iman etmek için önce bir dille ikrar, kalple tatbik edeceğiz ya.
Evet.
O da bir şey yani.
Yani iman açısından da öyle.
İman açısından tabii yani, ama istemek ve ikrar da etmen lazım böyle bir şey.
Yani burada ben istiyorum bak. Ben şimdi çayı kaldıracak gücüm yok ama çay kaldırmak istediğimde çayı kaldırıyor arkadaki kudret. Yani bunu da ben kaldırıyorum diye hissedebiliyorum. Şimdi
zahiren Hakan Yalman kaldırdı görünüyor. Zahiren.
Evet.
Ama arka planında oho.
Evet. Ve burada da benim kaldırdığıma dair bendeki tek karşılık ne? Bunu benim istiyor olma. Yani istediğim zaman kaldırıyorum, istediğim zaman indiriyorum. Bazen de işte bunu benim yapamadığıma dair haller yaşamakla beraber sistem genelde benim isteklerime...
Onu kırıyorsun, ham içiriyor.
Gibi. Veya bir an işte ben mesela...
İstiyorsun, elinle yapamıyorsun.
Bir sabah böyle telefon geldi. 25 yaşında bir çocuk, çok şaşkın. Abi dedi, kolumu oynatamıyorum. Ama öyle bir şaşkın ki yani hiç
böyle bir şey başına hiç gelmemiş.
Başına gelmemiş, bir de olabilecek bir durum gibi de düşünmüyor. Yani
önce oynatamıyordum.
Kolumu oynatamıyorum diyor. Yani çok şaşkın bir vaziyette. İşte bir anevrizma gelişmiş. O sağ tarafa giden hatlar bloke olmuş. Artık hiç şey gitmiyor.
Genç de birisi.
Genç, 25 yaşında. Evet. Yani işte bazen böyle şeyler yaşanmakla beraber %90 İşte kolunu kaldırmak istediğinde zaten o şaşkınlık da oradan kaynaklanıyor. Şimdiye kadar hep istediğinde olmuş ve onu kendi isteğiyle direkt birebir bağlantılı.
Ben yapıyorum zannediyorum.
Öyle zannettiği için şaşkınlık oradan kaynaklanıyor. Şimdi o zaman burada bütün bu bağlantılı olduğu yerler ard arda vücuda geldiği zaman şu hasenat oluyor. Bir şey vücuda gelmezse bu vücuda gelmiyor. Burada da seyyiat oluyor. Yani dolayısıyla bir kural var. Bir varlık kuralı. O da tahrip kolaydır. Yani yapmamak, ortaya çıkarmamak ve yok etmek, yani bir şeyi var olacakken yokluğuna sebep olmak kolaydır.
Hani bir adem kelimesi geçmişti ya Osman hocam. Yani ademidir. Biz ona sonra iyi ekleyince yok, ne derler?
Özünde yokluktur.
Özünde yokluktur. İşte bir şey yok oradan,
evet.
Olmuyor.
Evet.
Yani tahrip ademidir. Bir şey vücut olması, mevcut olması gerekmiyor. Bir şeyin şartımızdan kalkması.
Evet.
Olmasına yol.
Şimdi burada taayyün itibari dedik ya. Şimdi şurada itibari bir taayyün var. Gölgeleyen seyyiat görünür hale getiren hasenat. Şimdi seyyiat burayı işte alt mertebede yansıtıyor. Seyyiat ise yansıtılması gereken bir şeyi gölgeliyor. Yani olmasına engel oluyor. Dolayısıyla özünde yok. Yani adem.
Adem.
Yani yok. Bu yok dediğimiz işte mesela anahtara basılma fiili yok. Veya barajda işte su yok. Ya da işte hattın kablosunda bir kesin bağlantı yerinde bir alan yok.
Bağlantı kopuk.
Evet, bağlantı kopuk dedim. İşte bir alan yok, değil mi? Yani yok. Yok olduğu zaman
şey yok.
Adem vücuda geliyor.
En ufak bir şey.
Yani burada da vücut. Yani var. İşte varlıklar ve yokluklar iç içe. Seyyiatlar da yokluklara dayalı olarak, yani kötülükler de yokluklara dayalı olarak vücuda getiriliyor. Ve vücuda getirilmesine de Allah tarafından izin veriliyor mu? Evet, veriliyor. Şimdi gene Allah tarafından izin verilmesi kötü bir şey mi? Yani madem Allah buna izin veriyor, öyle veya böyle bu kötülük ortaya çıkıyor. Bu gerçekten kötü mü? İşte orada da şu şey devreye giriyor. Şimdi burada bu kötülük, biz bunu kötülük olarak tanımlıyoruz ya. Şu nazar da kötü. Bu nazar ne kadar alanı kaplıyor? Yani biz işte bütün
resmi geniş,
geniş bakışımıza, yani geniş bak diyorsun, bir adam ne kadar geniş bakabilir? Yani çok stratejik bakıyor, çok geniş, ne kadar geniş? En fazla 10 sene. Hadi çok daha kabiliyetli bir adam, hafızası çok güçlü, olayı başından sonuna biliyor. En fazla 60 sene genişlikte bakabilir veya işte 100 sene genişlikte bakabilir. Ama biz 13.7 milyar bir zamandan bahsettik. O da gene bize bakan boyutuyla ve bizim algılama şeklimizle.
Ölçüler, bizim ölçülerimiz.
Şimdi o zaman diyor ki bu konuyu çözümlerken kader esasında verdiği zaman burada bu seyyat olarak gözüken şey sistemin bütünü neyse şu melekütü boyut onun tamamını temsil ediyor ya. Buradaki bu seyyat aslında sistemin bütününde bir iyilik. Senin burada bunu kötü görüyor olman tamamen sana göre bir şey. Ama hiçbir şey yoktur ki sistemin bütününde iyilik oluşturmasın. Çünkü melekût bir vahdet kavramı, bütüncül bir kavram ve dolayısıyla buradaki bütün şeyler, nesneler buradaki o vahdet boyutuyla anlam kazanıyor. Ve burada da her bir seyyat aslında bütünden bakıldığında bir iyilik.
Neticeler itibariyle yazılan.
Hem neticeler itibariyle hem başlangıcı itibariyle, yani bütün itibariyle diyelim. Yani çünkü buradaki kötülük olarak tanımlanan şey buna bakan boyutuyla kötülük ama bütüne bakan boyutuyla iyilik. Ve buradan çok farklı neticeler hasıl oluyor. Şimdi o zaman bir problem daha kalıyor yani kafamızda yerleşmeyen. Bana göre kötülük niye var? O zaman da diyor ki iki şey var burada sana göre kötülük olması. Bir, sen şu hasenatı anlamak için bu kötülük senin zihninde tanımlanmalı ki sen hasenatı anlayıp oradan da hüsnü mücerrete dair bir his sahibi olabilirsin. Peki bu kötülük senin açından da iyi oldu mu? Oldu. Paraza sen bunu yapamadın. Bu kötüden sen de kötü oldun. Olmasın o zaman bu kötülükten gene diyebilir misin? O zaman da diyor ki sen olayın belirleyicisi değilsin. Bu sistem iyiliği hasıl etmek üzere ortaya çıkıyor ve sen bunu görmemekle beraber diyelim ki burada işte 7 milyar şu anda bir de ta insanlık tarihinden bu tarafa trilyonlarca insan geldi geçti. Bunlardan da diyelim ki 100 milyarı bunu gördü. Bu 100 milyarın görmesi çok olumlu bir netice midir? Yani şu esas hakikatin ortaya çıkmasına bir vesile olmuş mudur? Evet olmuştur. O zaman bu 100 milyar bunu görsün diye ötekilerin burada görmemesi durumu nazara dikkate alınır mı? Evet alınır. Çünkü esas hedef, yani biz mesela milyarlarca hücreden seçilmiş bir hücreyiz değil mi? Ya bir tek hücre. O milyarlarca hücre telef oldu, bir tanesi insan oldu. Değer miydi dediğinde, işte değiyor bak, yani o milyarlarca hücrenin nihai meyvesi bu.
Ve değmiş ki varız.
Tabi. Şimdi burada bir çirkinlik ne var? Birilerinin burada hedefe ulaşamaması. Bu bir çirkinlik ama bütünden bakıldığında bu artık şey kalıyor. Biraz çok küçük kalıyor.
O tohum mevzusu şey buraya tam iyi örnek oluyor. Işte, tohum.
Evet.
Hani Musa ile Hızır kıssası var ya.
Evet evet.
Orada Hızır'ın yaptıklarını Musa'nın böyle kötülük gibi algılaması
gibi. Evet, aynen. Düşünüyorum. Zaten orada Hızır Aleyhisselam melekûti boyutun bakışını temsil ediyor. Musa Aleyhisselam da şu mülk alanının bakış açısını temsil ediyor. Dolayısıyla işte ikisi arasındaki kıyası onlar arasındaki diyaloglarda görmüş oluyoruz.
Temsille bir nevi bu konuyu bu kadar felsefi yönettik diye anlaşılıyor da anlayana.
Nasıl nasıl?
Evet. Şimdi Hakan bize bunu bayağı böyle güzel evet, evet. Teferruat ameliyat etti yatırdı ya. Şimdi, orada çok güzel temsillerle
deminki konuda
Kur'an kendine mi geçiyordu?
Kur'an'a göre deyip kestirip atmak yok.
O kısa şeride mi geçiyor Kur'an kendine mi?
Hayır. Tam nerede geçiyor bilmiyorum ama onu duydum.
Kur'an'a geçiyor. Kur'an'da geçiyor değil mi? Kur'an-ı Kerim'in ne kadar bak basit ve temsillerle anlatması var.
Tabii Kur'an zaten o kadar kolay anlatıyor olmasa.
Şey de mesela arkadaşın sorusu da şey ilginç ve ona ya Kur'an böyle diyor deyip böyle
geçiremeyip
atlamak lazım.
Tabii yani. Evet, cevap var burada ama.
Cevap.
Şeytan çünkü geçen günde ben herhalde örnek yani üstadda var örnek yani vermiştim hani 80 tane 100 tane tohumun ekmezsen 100 tane tohum şeklinde kalacak iken toprağa ektiğin zaman bir kimya bir çürümek kütahsının ardından evet, geçince evet, 80 tanesi belki çürüyor ağaç olmuyor ama 20 tanesi ağaç olması fikri yüzünün tohum olarak kalmasından daha iyi bir şey. Çünkü 20 evet. tane ağaç bereketli ağaç. Tabii. Kaç tane tohum çıkacak ondan. Daha kazançlı bir olay. Yatırım bakımından düşürürsen de. O manada şeytanların da yine yaratılması bu nevi insanlardan böyle mükemmel bir yani meleklerden de üstün bir yaratık çıkmış oluyor. Farklı bir şey. Bunu anlamak tabii o evet. yaratığı meleklerden üstün obje insanın o şeyde işte mükemmel insan ne demek? Allah'a muhatabiyet ne demek? Anlamakla ilgili bir şey.
Tabii. Şimdi burada o zaman mesela bir yağmur örneği de vermiş. Yani yağmurdan sen işte ıslanıyorsun ama neticede insaniyet yağmur için yani insaniyet açısından çok önemli bir karşılığı var. Yani olmadığı zaman kıtlık kuraklık oluyor. Yani Allah beni niye ıslattı diye mi bakmak lazım oraya? Yoksa benim ıslanmamla beraber Allah çok hakikaten insaniyetin hayrını ve onların işte geleceğini gözetti. İşte toprağı ıslatacak bir şey yarattı diye mi bakmak lazım?
Ağaçları kestiysen, sel de başına geldiysen kismin var orada senin.
Tabii.
Sana kendine zarar verecek bir hale sen soktun.
Tabii.
İklimi bozduysan, küresel ısınmayı bozduysan, yağmur aşırı yağdıysa yine zamanda sen bozdun.
Tabii. İşte o zaman burada hayr-ı kesir var. Nedir bu hayr-ı kesir? Bütün bu maksadın hasıl olması. Bunun için de seyyiatın hasenat içerisine girmesi hadisesi var. Yani insan diye bir varlığın vücuda gelmesi, bu varlığın da Allah'ı tanıyıp bilip ona muhabbet etmesi sonucu. Bu hayr-ı kesir. Buradaki şerri kalil ne? Yani az olan şer ne? Birilerinin bu kötülükten zarar görüyor olması. İşte yağmurdan birinin zarar görüyor olması. Peki bu hayr-ı kesiri sen burada bir şer görme diye irade sahibi, esas irade sahibi terk etse ne olur?
Şerri
kesir olur. Yani bu büyük bir şer olur. İşte aslında şeyin fark edemediği, Mutezile yaklaşımının fark edemediği bu seyyiat içerisinde cüz'i bir görünen şer olmakla beraber bir büyük hayır var. Seyyiatta.
Bütün... Şimdi o zaman Mutezile mesela madem Kur'an'da yazıyor o Musa ile Hızır kıssası buradan bunları yakalaması lazım.
Ama işte biraz sıkıntı nerede? Sistemi şu dediğim hani mülk alanı içerisinde çözmeye çalışmakta. Dedim ya ikili bakmadan mülk ve melekut ikili içerisinde varlığı tanımlamadan bu meseleleri çözebilmek çok zor. Çünkü Mutezile şu seyyiatı zatında kötüdür. Hakikati kötüdür. Kötülük kötülüktür. İyilik de iyiliktir. Diye. Bunu da tabii aslında büyük oranda da şeyden etkilenmişler. Yunan felsefesinden.
Yani buradan çok fazla bilgi vesaire bir şey de bu işin neticesi olmuyor. Bir yerde iman hakikatini, ruhunu anlamak gerekiyor yani.
Tabii.
Daha çok Mutezile'deki dediğiniz gibi bu şey Yunan ekolü. Daha çok farklı şeylerden kendince kaynağını oralara oradan beslendikleri için sıkıntı oluşmuş zaten.
Kendince o da Allah'a tebliğ etmeye çalışıyor. Kendince o da inanıyor. Yani iyi niyetle yapıyor. Ama işte muhakeme daha tepeden bakamıyor. Ama bakış açısı daha geniş yerden değil. Şu alanda bak şu alandan bakıldığında, mülk alanından bakıldığında göremiyorsun. Burada Allah'ı tebliğ edebilir misin?
Edemez.
Yani şurayı işin dışında tutarak edemez.
İşte onlar orada kalmış.
Pozitivist bak İslam hakikati, Kur'an hakikati pozitivist mantıkla algılanıp anlaşılamaz. Neden? Çünkü arka plan işin dışında kaldığında ondan sonra mülk melekut ayrımı yapılmadığında ya da işte dünya ahiret bütünlüğü birlikte ortaya konmadığında siz Allah'ın adaletini, rahmetini orada tanımlayamazsınız. İşte İslam adı altında da yani İslam düşünce tarihinde de olayı sadece bu yatay alanda çözmeye çalışmak çok büyük sıkıntıları beraberinde.
Bir nevi üstadın başka yerde başka konuda söylediği yer buraya da uyabilir. Dinde hassas oluyorlar ama muhakeme akliye de eksik ve noksan olmuş oluyorlar değil mi? Ya kendince Allah'ı tebliğ etmek kendince iyi niyetli.
Evet.
Allah'ı kötülüklerden güya kurtarıyor kendince. Veya böyle yanlış düşünenler düşünüyor, biz onun gibi düşünenleri. Bak siz yanlış düşünüyorsunuz, bak Allah kötülük yaratır mıymış falan deyip kendince Allah'ı temize çıkartıyor. Aşağı. Evet. Kendince dinde bir hassasiyeti var. İnanıyor. Yani orada inansızlıktan gitmiyor oraya. Ama muhakemeyi tam yapamıyor. Çünkü geniş çaplı düşünemiyor. Tabii. Daha dediğim gibi o bakış açısından bakamıyor.
Bir de işte o temel kurgu zemini doğru yere oturmuyor.
Burayla direkt alakası yok ama güncel olduğu için söylüyorum. İşte televizyonda görmüşsünüzdür. İşte adam Kara Cuma diye saldırdı şeylere, nedir o, iş yerlerine. Sen bunu Kara Cuma diye nasıl yaparsın? Cuma gününe hakaret mi ediyorsun? Bağırmalar, çağırmalar. Yani mesela bu adam güya dinde hassas, Müslümanlığı koruyor güya. Tamam mı? Ama yaptığı işlem, muamele hiç Müslümanlıkça değil. Değil mi? Gidip bir iş yerini taciz etmek, bağırmak, çağırmak. Eğer bir muhalefetin varsa yaz bir yerde makale falan. Bir yerlere gerek söz istiyorsan savcılar şikayet et. Kendisi medeni şey, üstad değil ya, medeniyle galebe çalmak ikna edilir. Sözü anlamayan cahiller gibi ne diyor? Cemile değildir. Şimdi adam gelmiş, bağırıyor, çağırıyor, hakaret, makaret. Orada bir bayan çalışıyor. Gördün mü televizyonu? Görmüşsünüz.
Gördüm.
Yani Müslüman, yani Müslüman doğru konuşur falan. Yani orada işte aynen DAEŞ gibi yani.
Evet.
Aslım kesin. Sen Cuma'ya nasıl hakaret edersin? Nereden nereye işte gibi. Yağmur yağdı sen bana ördek mi dedin gibi bir şey. Yani öyle bir şey diyeceğim. Bunu ben buraya nereden geldim? Adam Müslüman daha kendince, eğer birisi onları tabii oraya mahsus göndermediyse o da olabilir.
O da olabilir.
Yani provokasyon da olabilir. Ama diyelim ki bu diyelim saf bir Müslüman kendince din daha hassas.
Da var, tabii.
Böyle örnektir bu. Böyle kendince çok böyle hamiyet görüyor kendinde. Vay nasıl cuma yaparsın gidip oraya saldırıyor. Bu da Müslüman da bunu dizinin hizmet olarak yapıyor. Halbuki Müslüman, şimdi şöyle düşünmesem, Hazreti Peygamber saldırırsam olsaydı böyle mi yapardım? Böyle tebliğ olur diye düşünemiyor.
Evet.
Ya bu da nedir? İşte daha dar düşünce gibi. Buradan tabii konu değişti biraz. Farklı bir konu var ama bakış açısı her zaman geniş olmalı. Etraflıca olmalı. Yani
örnek peygamber karşı olmalı. Oldu böyle vahşiyane saldırarak bilmem afişleri yırtarak değil de
evet.
Mesela gidip medenice anlatarak.
Evet.
Yani bakın burada
şimdi ilk adamların o Kara Cuma derken ki kastı hakikaten Cuma'yı böyle şey yapmak mıdır? Bunu da bilmiyoruz. Mıdır?
Diyelim öyle
yoksa
bile olsa.
Yoksa o hafta içinde rastgele seçilmiş bir gün mü?
Neyse, neyse bile olsa bunun şeyi oradaki vatandaşı taze etmek değil.
Yani belki kasıtlı olabilir yani.
Böyle
ama
öyle düşünürüz. Öyle bile olsa öyle gitti orada bağırıp çağırıp insanları taze etmek.
Ondan sen daha üstün bir medeni şekilde bir cesaretle yani daha bir şeyle şiddetle değil. İkna edecek bir şekilde onu ikna et. Sen evet. Ona göre bir şey yap.
Bir öyle yaparsın. En fazla farz mal bakın dersin. Ben böyle diyenlerden alışveriş yapmayacağım dersin. Atıyorum protesto dersin.
Yani her türlü tepkini
mesela yani.
Nasıl koyacaksan koy.
Neyse en azından
ama Müslüman tavrı değil.
Şimdi onların yüzünden
böyle. Şimdi o dediğiniz olay mesela bu noktadan baktığımızda o hadise diyelim ki seyyah değil mi?
Tabii yani aynen öyle.
Şimdi seyyahata karşı senin böyle her şeyi düzeltebilmek gibi bir konumun ve yetkin yok. Allah öyle bir konum da vermemiş.
Bu seyyata karşı senin hasenatın böyle olmamalı.
Yani burada fıtri şeriat alanında bu seyyata karşı senin nasıl davranman gerektiği belirlenmiş. Yani sen şimdi bütün yeryüzündeki kötülükleri kaldırmaya kalkarsan kendin anarşist olursun.
Evet.
Allah indinde en böyle alt mertebelerde bir varlığa dönersin. Ya işte dini ikame etmek için. Buradaki tavır ne olacak? Bu işte Cenab-ı Hakk'ın vücuda getirdiği bir tablodur. Adam ister orada kara cuma yasın, ister ne yaparsa yapsın. Allah burada seni imtihan ediyor. Bak o tabloyla. Olaya öyle baktığın zaman şimdi buradaki saldırgan adam da aynı Mutezile gibi pozitif bir bakış açısıyla her şeyi kendi düzeltebileceğini, ayar verebileceğini, her şeyin kendi kontrolünde olduğunu zımnen ortaya koymuş oluyor. Yani bir, dolayısıyla bir nevi kanun Allah tanımıyor.
Yapıyor hocam. Yani bir nevi haşa. Sanki bir nevi Allah'ın şeyine hükmüne.
Bir, tabii bir gizli bir şekilde yani Allah'a güya kendince himaye ederken veya Kur'an'ı himaye ederken Kur'an'ın düsturlarının dışına çıkıyor. Ve Kur'an'a isyan etmiş oluyor. Allah'a isyan etmiş oluyor. Yani işte eşini döven, çocuğunu döven, ondan sonra onları böyle yola getirmeye çalışan Müslüman da bundan bir farkı yok. Yani aynı davranış modeli.
Tabii, tabii.
Yani orada onu yapan işte git evinde çocuğu diyelim ki yanlış bir iş yaptı diye veya Kur'an okumadı diye ya da namaz kılmadı diye tekme tokat dövüyor.
Ya da işte camide küçük çocukları ön sıralarda dursun diye lisan-ı münazikle bile değil yani. kovalayarak, azarlayarak geri kovma. Güya safların önündeki çocuklar oraya mahsur teşkil eder. Çocuklar oradan kovdun, rencide ettin. Çocuk camiye gelir mi?
Tabii.
Yani, öyle de var.
Yapalım. Cenab-ı Hak peygambere dahi diyor ki senin tek vazifen tebliğ, ötesine sen karışmayacaksın.
Evet, hidayet benim işim.
O da güzel tebliğ. Tebliğ de kabli leyyin. Firavuna dahi kabli leyyin ile tebliğ emrediliyor. Yani emrediliyor, bu tavsiye de edilmiyor. Ben canım istedi işte, adam yanlış yapıyor, istediğim gibi kılıcını davranırım. Ondan sonra afişini de yırtarım, kafasını da koparırım. Yok ki böyle bir şey, yok imkanın. Yani sana Allah böyle bir kanal açmamış. Şimdi dolayısıyla aslında gene olay kaderle bir şekilde bağlantılı. Yani kaderi doğru algıladığı zaman orada kişi ona karşı davranışında da daha itidalli ve sükuneti muhafaza eder, konumunu koruyor. Şimdi seyahat o zaman bütünde seyahat olmaktan çıktı. Bu kişinin dünyasında seyahat olduğu için son problem ne burada?
Niye ben?
Ha, niye ben sorumluyum? Ya ben istiyorum, niye ben sorumlu oluyorum? İşte bütün bu külli irade senin burada istemenle beraber seninle ilgili bir sonuç vücuda getiriyor. Bunu yaparken de sistemin bütünündeki güzelliği muhafaza ederek yapıyor. Ama sana da bu seyyiatı istememeni emrediyor. Sen gene de istiyorsun. İstersen bunu yapmak, eğer bunu sen istediğin halde yapmazsa zaten o zaman imtihan olmaktan çıkar. Yani bir hoca talebesinin bir konuda mesafe kat etmesini ister değil mi? Soruların cevabını bilmesini ister. Ama bu cevabı cevap kağıdında yazmakla bu sonuç hasıl olur mu? Bilakis
o zaman imtihanı sırrıyeti kalmasın.
Bilakis ne kadar çok çeldirirse değil mi? Ne kadar çok o sorunun bilinmesi için zor şeyler ortaya koyarsa ve o zorluklar içerisinde talebe sonuca ulaşırsa o talebenin gerçekten iyi bir talebe olduğu ortaya çıkar. Şimdi buradaki tabloda bu. Dolayısıyla peki ben bundan sadece istemekle mesul müyüm? Evet, yani bütün sistem, yani sana bakan boyutuyla, seni ilgilendiren boyutuyla senin isteğinle ortaya çıkıyor. Sen baştan da dedik ya, vicdanında bunu da inkar edemiyorsun. Bu benim isteğimle ortaya çıktı ama neticede yaratan Allah'sa
niye ben mesulüm,
niye ben mesulüm gibi bir sonuç çıkaramazsın. Çünkü sen yaşadığından sorumlusun.
İstediğinden sorumlusun.
Evet, yani yaşadığın neyse İşte ona demiştik ya, kesb.
Kesb.
O zaman kesb'ten sorumluyum ben. Yani yaptığımdan sorumluyum. Şimdi öteki türlü olaya böyle bakmazsan ve bu seyyiat sistemin bütününde iyiliğe yol açtı. Ya ben adamı öldürdüm ama zaten
bu Allah'ın emriydi.
Allah'ın emriyle işte, ümmet isminin tecellisine vesile oldum. Ben iyi bir iş yaptım diyebilir misin? Bunu bu taraftan evet böyle. Sen bu tarafa bakan boyutuyla İyi bir iş yaptın ama sen burada yaşıyorsun. Yani buraya bakarak yaşayamazsın. Anlatabildim mi? Yani bu işte sınav kağıdında talebenin ya bu soruyu hoca biliyor zaten, bana niye soruyor demesi aptallığına benzer değil mi? Yani senden öğrenmek için sormuyor ki zaten hoca. Orada sen cevabı ortaya koyma konumundaki kişisin. Yani bu soru sana acaba bu nedir diye sorulmuyor. Bu soru sana senin konumunla ilgili olarak, yani sen ne kadar bu konunun ehlisin diye soruluyor. Tabii bunu daha sonraki kısımlarda gene farazi ve itibarilikle de birleştirince çok daha net oturuyor. Yani kişinin aslında sonucu belirliyor olmamakla beraber neden sorumlu olabileceğine dair orada daha sonraki bölümlerde gene o çıkarım da var. O zaman kötülükle ilgili bütün kafamızdaki problemler çözülmüş oldu değil mi? Yani kötülük bana göre buradaki kötülük bütünde aslında iyiliği temsil ediyor. Bu kötülük benim isteğimle vücuda geldiği için bende de bir sorumluluk doğuruyor. Burada aslında şimdi Kur'an dedi diye bir sonuca ulaşmadık değil mi? Tamamen genel sistem işleyişinin içerisindeki gördüklerimizden ve işte onu Kur'an'ın ortaya koyduğu hükümlerle algılayarak ve tanımlayarak bir sonuca ulaştık. Yani mesela bir Hristiyan açısından, bir Yahudi açısından ya da bir ateist açısından şu dediklerimiz farklı bir anlam ifade eder mi? Ya bu senin dediğin sana göre, ben ateistim, bu bana bir şey ifade etmiyor diyecek bir tablo var mı burada? Her şey aslında, evet. Bu
yani yaşanan yani, hayatla uyumlu.
Uyumlu tabii.
Yani yerine oturuyor. Çiğlik çıkmıyor burada.
Evet.
Bu tam çok diye oturuyor.
Yani herkesin ortak alanındaki bir,
bunu herkes kabul edebileceği
veya işte ulaşılan bir. Anlatabildim mi? O zaman işte bu kötülükle ilgili şey de o Mehmet kardeşin hani eksik kaldı dediği yerde burasıydı. Evet Mehmet, sen ne diyorsun? Var mı bir eksik kalan?
Sen söyle. Evet, güzel oldu yani bence. Ben burada ne vardı? Şeyi göstermek değil mi? Dedim ya, sual ve cevap, dahi ve sebep ikisi de haktandır. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur diyor.
Evet.
Bu kısım ve devamında da seyyiatla ilgili söylediği bir şey var. Seyyiatı ise isteyen nefis, nefsi insaniyedir. Ya istidat ile ya ihtiyar ile ister. Daha sonra diyor ki, nasıl ki beyaz güzel güneşin ziyasına bazı maddeler siyahlık ve taafun alır, o siyahlık onun istidatına aittir diyor.
Evet.
Ve o seyyiatı çok mesaliyi tazamür eden bir kanunu ilahi ile icadına yine haktır. Diyor. Aslında biraz da konuşmuş olduk gerçekten.
Burada biraz belki şu kısım tekrar kullanılabilir. Burada hasenatla ilgili, hani seninle bağlantılı olarak seyyiat vücuda geliyor da hasenat da seninle bağlantılı gibi vücuda geliyor.
Ama aslında sen yaratmıyorsun.
Şimdi silahı çektim vurdum. Hani işte o Firavun'un mantığıyla silahı çekmedin, vurmadın. O zaman vurduğunda adamın ölümüne vurmadığında da hayatta kalmasına sebep oldun gibi bir mantık.
Firavun bu öldü, ben bu da yaşadı, ben izin verdim.
Evet, yani orada şimdi olayı kendiyle irtibatlandırdı mantık. Şey diyor ki üstad burada, şimdi adamın vücuda gelmesi ve silah çekmemek aslında, ya da işte tohumun ekilmesi, elmanın açığa çıkması. Bu ittiran, yeknezak, istimrar diye bir kavramdan bahsetmiştik. Onu hatırlıyoruz değil mi?
Evet, evet.
İttiran. Yani iki şey sadece yan yana geliyor. Arada evet, bir evet, bağlantı yok. Ve bunların sürekli yan yana gelmesine de yeknezak, istimrar demiştik. Şimdi sonuç ve o sonucu ortaya çıkaran sebep. Ve bu sebebi hasıl eden istek. Yani dâi. Sebep. Sonuç bağlantısı ve buradan ortaya çıkan istek. Şimdi diyor ki, bunu da bunu da vücuda getiren kudret-i ilahiyedir. Sende ne var peki? Yani bak, bu bardağın buradan kenara konması lazım ya da işte bu sohbet bittiğinde bunları mutfağa götürüp yıkanması lazım. Ben bunları istemediğimde bunlar olmadığına göre demek ki bunu yapan benim. Şimdi aynı mantık. Hani öldürmedim, adam hayatta kaldı, demek ki
benim
onu hayatta tutan benim, yani benim sayemde yaşıyor gibi bir mantıkla.
Yanlış algılama.
İşte burada aslında böyle bir şey yok diyor. Her bir fiilde sebep ve sonuç ayrı ayrı vücuda getirilir ve her ikisi de Cenab-ı Hak tarafından vücuda getirilir. Yani sen sebebi vücuda getirirsin, sonucu da senin işte getirdiğin sebebe bağlı olarak Allah yaratır gibi bir durum yok. Hani Hristiyanların mekanik dünya tanımından farklılığı bu dedik ya, İslam itikadını. Onlar diyorlar ki, sebebi sen getirirsin yerine, sonucu da buna bağlı olarak Allah hasıl eder. Yani dolayısıyla sen sebebi yerine getirmezsen sonuç hasıl olmaz gibi bir durum yok. Şimdi niye böyle bir durum yok? Bu sadece senin şuradaki algın. Bu tak tak tak tak tak peş peş olan bir şey. Yani şimdi orada Firavun zannediyor ki, ben karar verdim, işte ben öldürmedim. Halbuki bu aslında sistemin bütününde planlanmış bir şey. O planı yerine getiriyor. Ama kendi dünyasında o anda o karar vermiş gibi olayı
zannediyor.
Ve orada zaten sıkıntıya düşüyor. Şimdi bu sıkıntıyı doğru tanımlamanın bir yolu, zamanı işte en azından algılarda ve duygularda aşmak. Bütün o aslında baştan beri konuştuğumuz sistem de, yani her şeyin böyle tak tak tak tak tak çok kısa zaman dilimlerinde peş peşe geliyor olması bununla bağlantılı. Yani sen bunu zihninde yerleştirdiğin zaman işte ben bak şimdi kaldıracaktım vazgeçtim. Bak sistemin gidişini ben hep kaldırsaydım kalkacaktı. Ama vazgeçtim buna engel olmuş oldum diyorsun ya. Sen oho, sen orada vazgeçtim diyene kadar o sistem kaç kere
kendi şey oldu, döndü, günceledi, yendi, atarak oldu.
Yani sen aslında olması gerekeni vücuda getirdin.
Peki, o zaman yani buradaki şey hani bazen biz şöyle diyoruz ya, bizim elimizde sadece tercih ve istemek var diyoruz ya. Aslında bu hatalı oluyor o zaman umumi anlamda kullanırsak bunu. Çünkü hasret meselesinde isteyen de biz değiliz. Yani biz sadece zihnimizden bir şey düşünüyoruz ki bu temiz olması lazım ders bittikten sonra. Dolayısıyla zihnimizde şu var. Evet, bardağı kaldırırken kaldırma gücü benden değil. Götürüp mutfağa götürmek, yıkamak benden değil. Hep bir umumi bir sistemin bir şeyi. O halde ne düşünebiliyoruz? Ya ben sadece temiz olmasını istedim. Ama buradaki şeye baktığımız zaman temiz olmasını isteyen biz değiliz.
İşte orada şuna gelmen lazım. Bu dediğim melekutî boyuttan doğru. Yani melekutî boyutta zaten senin isteyeceğin ondan sonra...
İstemi acaba şöyle mi? İstemi... eyleme geçirmek mi şey? Yani hareket etmek mi şey? Hani derler ya mesela işte bir kötülük istiyorsun. Diyelim ki vurup öldürmek istiyorum onu. İstiyorum. Ama yapmıyorum. Yani sadece istemek, meyletmek ama yapmamak.
İşte
o, o da bir irade. Şimdi
bak,
o da bir cüz'i irade.
Yapmamak
da
istemek.
Yapmamak da bir istemek.
İstemek
yani, ve istiyorum ya da gerçekleştirmiyorum.
Zaten bir siz şey, kendi beyninizdekinden zaten mesul oluyorsunuz.
O aradaki olay şu.
Yapmayınca bir şey olmaz.
İstemek, evet. İstemek ve yapmamak ve yapmayı arzu etmek ama bundan vazgeçmek. Bunlar nerenin meselesi? Şu mülk evet, yani kes falanın evet. Meselesi. Şimdi Mehmet'in dediği nokta nerenin meselesi? İtikat alanının meselesi. Yani gerçekte bu senin isteğine bağlı olarak burada buraya bakıldığında yürümüyor. Tak tak tak tak tak her şey zaten planlanmış. Senin isteyeceğin, ondan sonra vazgeçeceğin, ondan sonra bunların hepsi burada zaten planlı şeyler. Vahdetten bahsettik ya. Hepsi burada planlı. Şimdi peki ben burada olayı kendi açımdan değerlendirirken buraya bakarak mı değerlendireceğim yoksa buraya bakarak mı?
Buraya
bakarak değerlendireceğim. Anlatabildim mi? Şimdi senin dediğin şey itikadi açıdan doğru. Zaten isteyen de sen değilsin. Ama kesbi açıdan geldiğinde ya zaten ben isteyen olmadığıma göre o zaman her şey işte cebriyeye döner mi iş? Dönmez. Çünkü ben şurayı buradan ayırarak olayları değerlendiriyorum. Yani dolayısıyla Mehmet'in dediği itikadi açıdan doğru olmakla beraber kesb alanına inildiğinde artık kesbin şeyi geçerli. Kuralları geçerli. Yani sen istediğinden sorumlusun. Ne istediysen. Vicdanında bunun zıttına bir şey var mı? Yok işte onu konuştuk ya. İstiyorsun yapıyorsun. İstemiyorsun yapmıyorsun. Oturmak istiyorsun oturuyorsun. Kalkmak istiyorsun kalkıyorsun.
Yani önce kesb alanını anlamamız gerekiyor.
Sonra zaten genelde öyle oluyor.
Öbürünü evet. Anlamamız zaten kolay değil.
Ama hayır şöyle bir şey oluyor ya. Bunu inkar ederken mesela diyor ki zaten bizim mesela her şeyimiz belli.
Yani çevreye oraya gidiyor bu sefer.
Üst taraftan bakıyor. Melekut aleminden bakarak onu yanlış
diyor. Şimdi bak burada bizim dediğimizde diyoruz ki doğru her şey belli. O zaman diye devam ediyor ya cümle. Ben niye şöyle yapayım?
Mesulüm o zaman.
Her o şey zaman diyorsun ki bak kardeşim belli ama burada belli. Sen buraya göre yaşayamazsın ki. Buraya göre yaşayabilmen için bütün her şeyin başını sonunu görebilir bir şeyin olması.
Gücün olmasa o da
hani Allah'ta var.
Bir de şey var. Belki siz de duymuşsunuzdur. Yeni bu fizikte bir tartışma daha var. Hani determinizm diyor ya sebepler sonuca gidiyor.
Evet.
Acaba sonuç mu sebepleri yaratıyor gibi bir bu bugünün fiziğinde de biraz bağdaştırıyorlar bunu.
İşte biz aslında burada rahatız. Hiçbiri birbirini yaratmıyor diyoruz.
Onlar kendince çözüm bulamayınca böyle bir ters tarafa düşmüşler.
Ya yani, daha gelemedi.
Evet buraya da gelememişler. Yani belki gelecekler. Bak bir merhaledir o da. Demek ki buradan bir de bu tarafa geçmişler. Şimdi orta yolu bulurlar. Yani Osman Hocam, şimdi neticede oraya anlamak gerçekten kolay değil. Çok zor şimdi mesela. Her şey biliniyor. Çünkü neden? O bilme kabiliyeti haşa bize ait değil. Allah'lık, Rab'lık olmanın şeyi zaten.
Tabii.
Ve o bizim önceden önce demeyelim kelimesini, ezeliyetten diyelim. İşte ne yapacağımızı, ne isteyeceğimizi biliyor. Ama üstad diyor, burada geçecek işte o belki. Bildiği için yapmıyoruz. Biz öyle isteyeceğimiz o bildiği için de yazdı.
Tabii.
Yani onun için her şey belli. Yoksa yani aslında biz orayı anlamak biraz da, kolay değil
mi? Çok net davranış kalıplarımızı da belirleyecek kurallarımız da var. Ne dedik? Kader şu ana kadar olan kısmı bizim için tanımlar.
Geçmiş.
Burada geçmişle ilgili biz kaderi ancak bir şey olarak ortaya koyabiliriz, hüküm olarak. Gelecekle ilgili irade bizim için geçerli değil mi?
Evet.
Çünkü kaderi bilmiyoruz. Şimdi aynı şekilde kalbin alanından meleküttür. Yani şeyin, Mehmet'in ifade ettiği tamamen kalbin kabul etmesi gereken bir itikat. Ya aslında istek de sana aittir. Yani enenin nihai şeyi o değil mi? Ene en nihayetinde eriyip ortadan kalkması gereken bir şey.
Evet.
Peki nerede eriteceksin? İtikatta eriteceksin. Burada eritirsen o zaman böyle sümsük, ne olduğu belli olmayan bir adam gibi yaşamaya kalkarsın. Bu da bir mümin hali olmaz. Anlatabildim mi? Yani burada eneyi eritmiş, sıfırlamış ama varlığın içerisinde de üstüne düşen vazifeyi...
Ene olmazsa çünkü mukayese edemezsin.
Yani üstüne düşen
Allah'ı anlayamazsın.
Çok çatır çatır yapan, dimdik ayakta, ondan sonra herkese yapması gereken vazifeyi, konumu yerine getiren bir hal sergileyen bir insan modeli. Şimdi burada eneyi sıfırladım diye burada da sıfırlamaya kalktığında, ki bunun örnekleri çok değil mi?
Evet.
O zaman işte şey çıkıyor, patoloji ortaya çıkıyor. Yani sen kader ve cüz-i iradeyi anlamış, ondan sonra varlığı doğru tanımlamış bir insan olmuyorsun. Tamamen katmanları, konumları, zamanları, mekanları birbiriyle karıştıran şizofrenik bir şeye dönüşüyorsun. Varlığa dönüşüyorsun.
Abi ben onun canını kaşıdım ya. Şimdi istemeyi de ben yapmıyorsam ben ne yapayım peki abi? Yani ben onu yapmıyorsam
sen çıkmaz
benim mesela yani.
Melek bak.
Melek dediniz de mi? Ben melek bakacağız bu
arada. İşte mülk aleminde kendi yaşadığın açıdan bakacaksın. Evet. Mülk aleminde hani ben istiyorum ve yapıyorum noktasını yaşıyorsun.
Orada dur o zaman işte. Öbürünü anlayamıyorsan orada dur. Ben istiyorum de bittin mesulsun.
İşte bu sen
kolayı mı?
Benim nasıl
bu yazıda
yani tamam bütün şeyleri falan hasenatları Cenab-ı Allah şey günahları sana Cenab-ı Allah vermemek için cüz-i itaat önüne çıkıyor değil mi yani
tamam.
Kötü günahı falan Cenab-ı Allah vermemek için cüz-i itaat önüne çıkıyor da bu şeyde yani istemeyi de ben yapmıyorsam mülk alemine nasıl bakacağım, buna tahallük var mı şu anda?
Mülk alemine bak, bakmak dediniz kalpte mülk aleminin hakikatini hissetmek. Yani kalbinde sen ben bir hiçim, her şey Cenab-ı Hak tarafından müjde getiriliyor dediğinde aslında kamil bir mümin oluyorsun.
Tamam.
Ama bunu kesbe yansıtabilir misin? Yani her şey Cenab-ı Hak tarafından yaratılıyorsa zaten benim hani bir irade ortaya koymama gerek yok, işte zaten her şey olacağına varacak diyebilir misin? O zaman işte aslında
ya, vicdanen diyemiyorsun zaten.
Vicdanen diyemediğin
herkesin
gibi.
Herkesin felsefe bilmesi, bunlar bilmesi gerekmez.
Tabii.
Biliyorsun ki sen istedin yaptın.
Allah da zaten
o da sen istemiyorsun. Ama onu diyorum
yok, işte ben. Ama bak o melekut aleminde.
İşte bak kalbinde bunu, onu da ben istemiyorum diye itikad etmek. Bu melekutî alanın bir hükmü. Ama bunu kesb alanında bir hüküm olarak ortaya koyamaz.
Üstad bir örnek, bir örnek olarak üstad bunu şey veriyor ya bak.
Aslında istiyorsun.
İki tane örnek var ya aklıma geldi. Bilmiyorum söylemek için uygun mu? Hani üstad diye bir ışık parçasını, alev parçasını hızla çevirdiğin zaman daire şeklinde görünüyor. Aslında daire diye bir ateş yok o esnada. Hızla çeviriyorsun, daire gibi görünüyor. Veya diyor ki üstad, işte geometride diyor ya metre, yani hendese. Onları biz kabul etmişiz. Rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Niye? Bunlar var da biz matematik ilmi doğmuş, geometri doğmuş diye söylüyor. Aslında var mı böyle bir şey? Gerçekte yok. Kabulden bir ilim doğmuş. Orada da Cenab-ı Hakk'ı anlamak için ve kainatı anlamak için sen de o ene işte o istemek de dahil sana bir şöyle farazi olarak verilmiş. O verilmese hiç anlayamayacaksın. Verilene de sahiplenmeyeceksin işte böyle çok da fazla. Ha madem ki verilmiş ben her şeyi yaparım gibi de olmayacak.
Orada işte ama onu Allah anlamak için sana verildi. İstemek gibi görünen. Ama aslında onu da veren Cenab-ı Hak. Çünkü o vermeseydi isteyemezdin zaten. O istemeyi vermeseydi nasıl?
Şimdi bak burada aciz mesela bu Mehmet'in dediği nokta bir aciz hakikati değil mi? Aciz hakikatinin gerçek yansıması şu. Yani bizim de burada mesela Risale-i Nur'un temel meslek düsturları aciz, fakir, şefkat, tefekkür.
Bunu da açıkladı Osman abi sonra. Bir girdik. Başlığı bir yeter. Az fak
şefkat tefekkür.
Şefkat tefekkür.
Yani bu
sonra sor.
Aç ufak yalnız
aç. Fak, fakirlik. Aç acizlik.
Acizlik.
Şefkat.
Şefkat biraz biliyorum
yani. Herkes şefkat. Biliyor. Yani o, her şey
tefekkür.
Onu kucaklayıcı ve sevgiyle muamele edin. Ama işin merkezinde aç var. Yani aç duygusu. Şimdi bu aç duygusunun buradaki yansıması şu. Aslında her şey benim de isteklerim dahil olmak üzere bir mutlak irade tarafından vücuda getiriliyor. Şimdi buraya yansıması nasıl olacak? Aynı her şeyi vücuda getiren irade bende de istek diye bir şey hasıl ediyor. Yani bütün işte mesela menekşede çiçek olma, menekşe tohumunda çiçek olma meylini oluşturduğu gibi efendim işte yıldızda işte ışık yayma meylini oluşturduğu gibi veya ateş böceğinde ateş saçma meylini oluşturduğu gibi meyiller alemi o teşahhus diye bahsettiğimiz meyiller her şeyde bir meyli oluşturduğu gibi bende de işte şu çayı kaldırma meylini o anda oluşturuyor bunu da oluşturan Cenab-ı Hak ama şimdi ben madem öyle deyip de bu meylin karşısında durmakla sistemi engellemeye çalıştığımda bu acziyet buraya yansımış oluyor mu? Hayır bilakis acziyetin aksine Allah'ın koyduğu o çizgiye karşı bir muhalefet. Aslında gizli bir firavunluk var orada. Yani Cebriye şeyinde ve Mutezile şeyinde çok ciddi itikadi problem var. Mutezile sebeplere çok yüksek bir şey atfederek firavunlaşıyor. Cebriye ise Allah'ın koyduğu hükümlere inadına karşı durup işte Allah'ın bakalım ben karşı durmamla vücuda getirip getirmeyeceğini test etmekle firavunlaşmış oluyor. Burada ikisinde de bir
acı Allah'a imtihan ediyor.
Yani. Allah'a imtihan ediyor. İkisinde de bir acı duygusu yok aslında. Gerçek acı duygusu ne? İşte o kalbinde her şeyin bütün isteklerde dahil olmak üzere Cenab-ı Hak tarafından vücuda getirildiğini itikad etmekle beraber varlık sisteminde de kuralların gereği neyse istiyorum yapıyorum duygusunun gereği inerse onu sonuna kadar yerine getiren kişi. Yok, gerçek aziyeti
hisseden kişi.
Gerçek aziyeti yaşıyor demektir. Dolayısıyla
gerçek aziyet yani varlıkta vermek değil, yoklukta da vermek.
Ha bir de tabii, boynu büküklük değil, dimdik duruyorken aynen, kalbinde evet. Bunu hissetmek. Yani o tasavvuf ehlinin çizdiği model aslında ya da bu TGRT dizilerinin çizdiği model böyle sümsük tipler işte velayet adı altında ortaya konan tipler aciziyeti temsil etmiyor. Yani dimdik her şeyi hakkıyla yerine getiren sebeplere sonuna kadar riayet eden ama
sahiplenme.
Bu riayeti de bir dua mahiyetinde bak.
Fiili dua. Heh.
Burada ne dedi?
Dua ile
iman ile
şuurla rızaydı.
Çok güzel. Valla o kelimeler hepsi bir...
İşte bak dua burada kuralların gereğini yerine getirmek. Sadece el açıp dua etmek değil. Dua kısmını mesela Bediüzzaman o kadar güzel şey yapmış ki, işlemiş ki. Dua dediğinde işte bir
kavli dua var.
Evet, ihtiyar, ıstırar lisanıyla, ihtiyaç lisanıyla ve istidat lisanıyla. Bunların hepsi dua. Sadece elini açıp Cenab-ı Hakk'a yalvarmak bunların işte yüzde biri.
Ders çalışmak dua.
Ha, ders çalışmak dua.
Deneyler yapmak dua.
İşte diyelim elektrik sisteminin kurallarına uygun olarak onları yerine getirmeye çalışmak dua.
Edison bayağı bir fiili dua yapmış tabii. Yani.
Aslında burada şu ortaya çıkıyor. Sen kuralları doğru yerine getirdin diye sonuç ortaya çıkmıyor. İşte Mehmet'in dediği nokta. Sen kuralları doğru yerine getirmen olayın bir kısmı onu vücuda getiren ve sonucu hasıl etmek olayın diğer bir kısmı. Bu buna bağlı gibi gözükmekle beraber hem senin yerine getirmeni hem sonucu yerine getiren Cenab-ı Hak. Burada sen içindeki isteği ve talebi Cenab-ı Hakk'a yöneltmekle bir dua halini yaşamış oluyorsun.
Sana göre yani her şeyi böyle dört dörtlük yerine getirir ama sonuç senin aklına ters yanlış çıktı.
o zaman sabretmek esas o. Yoksa
tabii o da şimdi, evet.
Ya ben böyle bu kadar yaptım da ya bu nasıl böyle çıktı demek şey değil yani.
Evet. Orada da tevekkül dedik. Rıza dedi ya. Orada rıza kendisi. İşte burada acziyetin diğer bir yansıması da şunu
doğru. Benim başıma bu niye geldi? Ben hep çalışıyorum da bu kadar iyi insanım da hep bütün belalar benim başıma mı gelecek gibi. Orada bak rızaya muhalif bir durum var.
Şimdi acziyetin buradaki bir yansıması da şu oldu. Bütün ortaya çıkan hasenatlar Cenab-ı Hakk'ın sistemi ta baştan beri planlamasıyla vücuda geldiğini hissedip seninle bağlantılı olmakla beraber, yani işte sen mesela diyelim ki devasa bir binanın yapımında görev aldın, işte onun mimarıydın ya da işte çok
çalışa
efendim
Dubai'de 828 metre
öyle mi?
Yeni geldim ya
reklamını yaptım ya. Ya da mesela çok müthiş bir hastalıktan birinin işte kurtulmasına vesile oldun,
bir aşı buldun
gibi veya o an işte bir kanseri çok farklı bir ilaç verdin, adam işte kurtulamayacağı bir dertten kurtuldu. Şimdi bu bir hasenat mı? Şimdi bu hasenatı sen bak senin gibi gözüken bir ek bir şeyle adam şifa buldu dediğinde bütün bu hasenatı Allah'a vermiş oluyorsun. Çünkü binlerce iş ona da sen bir işte düğmeye bastın. Sonuç ortaya çıktı gibi. Bir sonraki basamakta işte Mehmet'in dediği noktaya geliyorsun. O düğmeye basan da aslında ben değilim noktasına geliyorsun ve tamamını Cenab-ı Hakk'a veriyorsun. Burada müthiş bir şey var.
Enerji sahasında o yok olma mevzusu dediğin gibi çok güzel hatırlıyor.
Evet.
Yani buharlaşması.
Evet.
Anlamak için var ama zaten itibari bir şey.
Sırf anlamak için var. Yaptıktan sonra zaten o da devreler.
Onu yok etmen lazım.
Evet.
Tam tersine yoğunlaştırırsan cebelet oluyor. İşte seni de cehennemlik hale
sokuyor. Vazifesini yapmak yerine
seni de cehennemlik hale sokuyor.
Evet.
Maalesef.
Kendi şeyine
firavunhane şeyine sokuyor.
Midesinde hazmetmiş oluyor.
Evet.
Şimdi burada bak hasenatı sonuna kadar Allah'a vermekte hiçbir özgüven kaybı, kimlik, kişilik kaybı ve varlıkla irtibatının kopukluğu yok. Seyyiatı da kendinden bildin. Çünkü bak her şeyi yerine getirmişken bir ademle bir şeyi vücuda getirmemekle ben bu şeyi yaşadım.
Yani gereğini yapmadın.
İşte uçağa gitmek için saati kurmam gerekiyordu. Kuramadım. Ya uçağı kaçırdım. Şimdi aslında bu da planlı bir şey ama olayın sana bakan boyutunu sen böyle değerlendirdin. Benden dedin. Bu da bir özgüven kaybı mı? Hayır. O da gene bir özgüvenin artışı ve kendi varlıkla olan irtibatını yeniden gözden geçirme ve sistemle, fıtri şeriat kurallarıyla uyumunu daha doğru sağlamaya vesile oldu.
Kulak kanunlarına uymak.
Şimdi bak olayın psikolojik boyutunda da İtikadi boyutunda da, davranış boyutunda da, varlıkla olan irtibatın boyutunda da sapasağlam bir yerdesin.
Aslında o. Kafan rahat.
Şimdi peki niye insanlar kadere bildiği halde problemliler? İşte adam Müslümanım deyip niye oraya saldırıyor? Ya da öbürü Müslümanım deyip niye bu kadar miskin, aciz, işte üzerine düşen vazifeleri yerine getirmiyor? Şu tanımlamaları doğru yerine oturtmadığı için. Seyyiat nedir, hasenat nedir?
Ne diyor işte Peygamberimiz? Kötülüğü işte diyor elinle düzelt. Eğer tabii elinle müsaitse. İşte yoksa dinle olmazsa kalben düzelt. Veya işte dua et.
Evet.
Yani dua boyutu var bunun. Kalemle yazma boyutu var bunun. Olum müspet yönleri var.
Tabii. Ve bunu yaparken mesela şu algı içerisinde yaptıysan isyan çıkar mı?
Çıkmaz.
Kendi bir üç dünyada isyan doğar mı? Doğmaz. Çünkü Don Kişot değilsin yani. Sisteme tabisin. Neticede sen dua edersin, kabulü Cenab-ı Hakk'a aittir. İşte orada da ne oldu en nihai nokta? Rıza.
Rıza, evet.
Yani adam değiştirmek için çaba göstermekle beraber, onun karşısında bir duruş sergilemekle beraber, sonuç istediği gibi vücuda gelmediğinde isyan halini yaşamıyor. Gene ona da razı. Tabi bu rıza, çiçeğe rıza, böceğe rıza, kelebeğe rıza değil. Savaşa rıza. Ondan sonra ekonomik kayba rıza, ondan sonra insanların işte trafikteki böyle hep böyle bencilliğine rıza. Şimdi bir mümin olayı böyle yaşıyorsa, şimdi Red Bull kanatlandırır diyor ama esas kanatlandıran, olaylara üstten baktıran bu itikadi tevhid bakışı. Hiç şey yapmazsın yani, hakikaten bu bakışı elde etmiş olsan hiç sıkıntı yaşamazsın. Yani
yaşanacakmıştır dersin.
Ya işte rıza var ya.
Dün arabanın tam
polisi. Kamu rızayı zaten.
Ne diyeyim, olacağı varmıştır.
Rızayı yakalamış.
Ha mesela.
Şüphelendi ama. Yapamadık artık.
Yani.
Evet, başka bir yer gördüm. Geçen şeyden dönüyoruz bir düğünden. O bizim eski neslinin orada. Aa bir kaza olmuş. Ufak bir kaza belli. Aman nasıl bağırış çırış. Nasıl kavga dövüş. Olamamış zaten. Yani nedir bu ya?
Ha şimdi bak burada diğer boyuttan mesela bu rıza sen adamın arabasına çarptın aman canım işte yani kaderimiz böyleymiş deyip de olay böyle hafife alır bir davranış da doğurmuyor. Neden doğurmuyor? Çünkü burası biliyorsun ki kesp alanı.
Sorumluluk olacak.
Hukuki yani. Boyuttan ne yapılması gerekiyorsa bunu yapman
yapılacaksın. Lazım. Onu yapacaksın tabii canım.
İşte mesele bu zaten.
Gereğini yedin.
Şimdi bak kalp mutmain ve rahat razı kesp de yapılması ne gerekiyorsa yapılmasına sonuna kadar hazır ve faal. Evet. Yani işte sizin ifade ettiğiniz hani ben ne yapacağım o zaman her şeyi Cenab-ı Hak vücuda getiriyorsa noktası sen kesp alanında önüne konanları sonuna kadar işte mesleğini yapmak noktasında ondan sonra insanlara adaletle muamele etmek noktasında sana bakan şeyleri en iyi şekilde yapmak durumundasın. Ama kalbinde de bütün bunların bunları yaptıran Cenab-ı Hak olduğunu bilmek seni enerjiden düşürüyor mu? Hayır düşürmüyor. Daha enerjik hale getiriyor ve Cenab-ı Hakk'a olan muhabbetini de daha artırıyor.
Bir de başarılı olamadın diyelim, gayret ettin. İşte rıza, tevekkül ha. O tarafında
orada da devreye giriyor.
Tabii. Tabii. Orada şuur meselesinde şey de olabilir. Yani kendini aynı olduğunu hissediyorsun.
Çok güzel.
Evet. Ve her an o mutlak hüsnü mücelleti gösteriyorum.
Aynen.
Yani göstermeye bir ayna oluyor.
Esir oluyor.
Evet. Evet.
Niye? Belki daha...
Böyle her şey yerli yerine oturmuş oluyor. Yani davranışların, itikadın, olaylara bakışın ve insanlarla işte varlıkla olan ilişkilerin yerli yerine oturmuş oluyor. Bu mesele o zaman hani özellikle üzerinde duralım dediği Mehmet'in duralım dediği meseleyi biraz daha açmış olduk. O da artık eksik bir nokta yok diyorsa diğer paragrafa geçelim.
Geçmeden hocam duanın dua sırf şey değil dediniz.
Duanın çeşitleri var demiştiniz.
Duanın
ızdırarlı dua
bir şey. Kaç çeşidi var. Mesela dedi ki çalışmak da duadır falan gibi.
Evet.
Şey arasında bir şey geçti.
Fiili evet. Dua.
Onu orayı bir daha bir şey.
Kabili dua, fiili dua biraz.
Yani şöyle dua bir hakikat olarak tanımlanıyor. Bir varlık, işte varlık bilim hakikati olarak tanımlanıyor.
Bu zaman. Şeyin dışında yani o ekranı geçerken dikkatimi çekti.
Şey de mesela Osman abim de mesela dua de titani adam yapmış değil mi? Mesela demiş ki ya bu işe bakıram. Aslında öyle bir farklı bir boyuta geçmiş ki değil mi? Yani de Allah bile batırama şey vesairelerinde. Neticesinde şu olmuş. Aslında orada duaya peki muhalif mi olmuş yoksa şey dua mı yapmış? Cenab-ı Hakk'ın kudretine dokunan bir dua olduğu için mesela bir ibret olsun diye mi çok?
Dua derken şey titanikle...
O kadar kader boyutu zaten. Cenab-ı Hak orada adam yaptığı zaten. Yanlış tabii sözde söylediği
şey. Yanlış zaten ama işte yani o da bir yani gerçek şeye dokunan neye diyorlar?
Gayretullah mı?
Gayretullah'a dokunan bir şey olmuş.
Ama orada dua değil onun.
Duadan öte şey.
Onu dua neresi?
Girmiş yani.
Şöyle onu, dua neresi?
Onda ilimle onu yapması fiili dua.
Fiili dua. Ya da orada işte...
Fiili duayı yapmış, onu vücuda getirmiş ama Gayretullah'a dokunduğu için.
Dokunan kısmı neresi? Bunu Allah bile batıramaz noktası değil mi?
Evet.
Yoksa
orada hattı kadar... açmış.
İşte. Evet. Yani geminin yapımındaki uyduğu kurallar, işte hidrodinamik kurallarını işte birebir yerine getiriyor olması, gelecek zararları düşünüp ona göre tedbirler almış olması, bunların hepsi fiili dua. Oralarda hiçbir evet. Problem yok. Problemli olduğu nokta neresi? İşte az önce Hakan abinin ifade ettiği benlik orada şişip de hani bunları yapmaktan ve kendiyle irtibatlandırmaktan kaynaklanan bir şişkinlikle
algılamayla, yanlış algılamayla
firavunlaşıp Rabbine bu sefer ben bunu yaptığıma göre artık Allah'a karşı da gelebilirim. Efendim? İşte sıkıntılı nokta orası. Peki bu dediğimiz bakış açısıyla mesela acziyeti hissetmiş bir bakış açısıyla o gemi yapılsa bu noktaya gelinir miydi? Bilakis çok daha böyle detaylı her şey yapılmış olmakla beraber bütün o güzellik Cenab-ı Hakk'a verilmekle hem daha güzelleşmiş hem de işte beraberinde getirdiği şükürle çok daha iyileri yapılacak noktaya girilmiş olacaktır.
Duadan gene gidersek sen yani fiili dua çalışmak yani. Tamam. Gereğini yapmak.
Gereğini yapmak. Temel
kavli olarak, dua sözle yaptığımız dua.
Temel olarak duayı ikiye ayırıyor. Kavli ve fiili. Hı. Fiili duaları da
kalbi,
kavli, sözlü yani.
Kavli.
Kavli.
Kavli. Kavli. Kavli. Kavli. Konuşmak. Kavli. Arapçada kavli.
Kavli ve fiili.
Evet. Fiili duaları da istidat lisanı ve ıstırar lisanı diye onlar da alt gruplara ayrılıyor.
Izdırar ve neydi?
Izdırar ve istidat. İstidat lisanıyla.
İstidat kabiliyet demek. Yani kabiliyetlerini geliştirmek de bilmiyor.
Yani bir de şöyle mesela şimdi bardağın aslında su, şu çayı içinde tutabiliyor olması işte bir istidat lisanıyla bunun istidadı içinde suyu tutabilmek Allah'a dua ediyor. Yani normalde bu bardağın içinde çay tutabilme imkanı yok. Ama istidadıyla Cenab-ı Hakk'a yönelik bir dua etmiş oluyor. Şimdi o teşahhüsat kavramından bahsettik ya. Bardak bir şekil alıyor. Bu şekil alma aslında bir dua. Bu dua Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi içimdeki çayı benim içimde muhafaza et şeklinde.
Bunun insandan örnek verelim. Ben belki daha iyi anlarım. İnsan istidadıyla dua mesela.
Kavli, dua kavli ve fiili diye şey yapıyor.
Evet.
Şimdi kavli siz, dua şifai dua olarak.
Evet, evet, şifai dua. Evet. Şimdi bu bardakta dediğim olay da mesela
İnsan örneğinden bir şey.
Siz diyelim ki elektrik teknisyensiniz değil mi?
Evet.
Yani siz aslında farkında olmadan ta çocukluk yıllarından işte prize meyilli. Yani
mesleğimi öğrenmeye çalışmak, doğru öğrenmeye çalışmak.
Bir de siz farkında olmadan şöyle daha diyelim ki ilkokuldayken şeylere ilginiz vardı. İşte tabii, prizlere tabii, bilmem tabii. işte kablolara falan veya biri işte bir elektrik işi yaptığında onlara ilginiz vardı. Bu aslında farkında olmadan Cenab-ı Hakk'a yönelik bir duanızdı.
O merak, o
evet, o
kendinizi geliştirmeniz,
kabiliyetler,
o istidat farkında olmadan hep gelişmeye tabii. başladı yani.
Ve bu büyüyor, gelişiyor, sümbüllenme gibi bir gün geliyor işte liseyi veya ortaokulu bitiriyorsunuz. Ben diyorsunuz işte elektrik bölümüne gideceğim sanat okulunda. İşte bu aslında sizdeki o istidat lisanıyla olan duanızın kabul anı. Giriyorsun, sınavı geçiyorsun. İşte elektrik teknisyeni.
İstidat lisanı.
Bir evet.
Başka bir de ızdırar var.
Izdırar lisanı.
Izdırarı da anlatalım. Hayır,
hayır ben şeyi de bölmeyeyim de.
Yok yok olsun. Bu da bir konu.
Lisanı, bunun anlamı.
Şimdi burada da ihtiyacınız öyle artık bir şey hale geliyor ki yani ihtiyaçlar şiddetleniyor. Öyle bir ana geliyor ki artık siz yani hiç şeyini
söylemeden
evet böyle dile getirmeden bunun gerekliliğini Cenab-ı Hakk'a ifade etmiş oluyorsunuz ya.
Ya durakta otobüs bekliyorsun Osman abi. O kadar ihtiyacım var ki mesela. Çok.
Aklıma ne geldi? Tavlada bir zarı istiyorsun ya.
Ha onu şimdi kötü örnek için ama o da ya. Bilemem artık Cenab-ı Hakk'ın ıslatsın. Yani, belli olmaz.
Geliyor.
O da bir çünkü faaliyet.
Geliyor.
Evet. Onun gibi şimdi. Evet. Mesela ben annemle yaşlıdır biliyorsun. Biraz kehamet var, şeyler vardır bu yaşlar Cenab-ı Hakk'ın. İşte bir yere gideceğiz. Yani bir hastaneye, şuraya buraya ya da başka bir yere. Yani bir yerde mesela otopark çok problemli bir yer. Bir bakın dakikada bir yer açılıyor.
Evet.
Hiç ummadın, umut evet. zor bir yerde yani.
Evet.
Tık kadar gidiyorsun.
İşte böyle.
Geçen gün dedim ki benimle ilgili de olur. Şeyden dönüyorum. Kimden bir yerden. Yatsı namazı oldu. Hafıza Camii'ne yaklaştım. Yani eve de çok yakın. Namaz vakti abdestim de var. Dedim ki şimdi orada park yeri bulsam da namazı, yatsı namazı kılsam dedim. Tamam mı? Kollayarak gidiyorum. Tam kapıya kadar geldim. Henüz yer yok. Tam kapıdan biri çıktı. Çıktı ben girdim. Tam caminin kapısına park ettim namaza gittim. Allah bunu istedik diye verdi. Bakalım ne niyetle bir şey istemiştik belki. Tık kadar yer açıldı onun gibi böyle.
İşte böyle bazı anlar var ki insan gerçekten o acz dedik ya. Acziyetini çok güçlü hissedip o içinde
olan, samimi bir dua oluyor.
Ha, içinde olan
çok meyil, samimi.
Çok samimiyetle Cenab-ı Hakk'a direkt yöneliyor. O hale ıstırar diyoruz.
Bütün perdeler kalkıyor.
Evet.
Evet.
Hızdırar.
Evet. Orada bir yapmacıklık hiç yok.
İhtiyacı fıtri lisanıyla dua diye gene o şeyin içerisinde fiili duaların içerisinde hakikaten senin fıtri ihtiyacın mesela midenin fıtri ihtiyacı yemek. Şimdi bak bize göre işte arkadaşlar simit aldılar. Ondan sonra biz de talep ettik. Simit geldi, yedik. Olayı böyle değerlendiriyoruz.
Sanki ama tesadüf, ama
doğa boyutundan değerlendirdiğinde sen farkında olmadan mide Cenab-ı Hakk'a şeyini arz ediyor. İhtiyacını. Ya Rabbi bana işte glukoz
lazım. Rızık lazım bize.
Yani rızık lazım, glukoz lazım. İşte şu lazım, bu lazım diye. Ve oradan işte Cenab-ı Hak beyne bir sinyal ulaştırıyor. Acıkma diye bir sinyal. Acıkma dediğim şey aslında izafi bir şey değil mi? Yani orada çalışmazsa o merkez acıkmaz. Acıkma diye bir sinyal gönderiyor.
Kim onu bozulanlar yemiyorlar.
Tabii.
Anoreksinler
var. Ölenler var.
Tabii. Ölenler var bunun yüzünden. Yemek yemiyor.
Yiyemiyor yani adam. Acıkamıyor.
Acıkmıyor. Yemiyor.
Evet. Az şey demiş.
Öleceğini bile bile yemiyor.
Bana ne?
Bu sen söyledin.
Bana bile niye kötülük var dediniz? Bir canlı aldım da bir hasarın anlaşılması için cinsi neydi abi?
Kötülük mü?
Evet.
Yani hem hasenatın anlaşılması için hem de bu nazar eden zatın dünyasında istidatların gelişmesi için. Daha geleceğe yönelik eğilimlerin ve meyillerin.
Hiçbir nema bulan evet. Tohum gibi düşün.
Evet.
Kabiliyetleri istidatları
ortaya çıkıyor. Ben de şu şeyi sorsam. Hani şu mesela midenin acıktım sinyalini gönderirken ki o tür duanın şeyi ne?
İhtiyacı fıtri.
İhtiyacı fıtri.
Yani midenin fıtratında şey var ya, acıkmak.
İhtiyacı.
Ve işte enteresan bir şey, olaya oradan baktığımda tam midenin o acıkma anında da bir sürü sebepler vesile ederek, yani işte Mehmet'i buradan işte Hakan abiye şey dedirtiyor.
Dedirtiyor.
Bugün simit gidiyor. Yok mu dedirtiyor. Mehmet kalkıyor gidiyor işte simit arıyor geliyor. Aslında bu şeyin midenin acıkma duasının kabulü.
Ya neyse. Yani şöyle bütün bunlardan bir şey dünya anlayışı, yani İslam dünya
çok,
anlayışı
çok doğru,
bir
evet.
Şey ama çok huzur verici bir şey Osman abi.
Evet yani ben şimdi onu yani, şey yapmaya başlıyorum.
Yoksa beyninle her şeyi düzeltmeye kalksan
ya ama bu
ütopik gibi de gelebilir değil mi?
Şeyde sen? Değil ama tabanda yok böyle bir şey ya.
İşte o da bizim problemimiz.
Ben çünkü
eğitim problemimiz.
Ben mesela işte Müslüman bir dini bütün bir aileden gelen falan falan bir adamım. Üstelik de biraz da okuyup merak eden bir
ben
adamım.
De, evet.
Ama ben bu tür şeylere
Osman abi dediğiniz zaman gerçekten önemli. Bu asırda bu konular gerçekten çok mahrum kalmış. Biraz da ihtiyacı fıtriden ya, işte Ümmetü Zaman gibi bir şahıs Cenab-ı Hak nasip etmiş diyelim. Bir İslam mütefekkiri.
Bir Endonezyalı bu dediğiniz şeyi işte bir sempozyumda ilk konuşmacı olarak çıktı. Ben de oradaydım. Dinleyiciler arasındaydım. O topluluğa dedi ki siz son derece veballi ve mesulsünüz. Herkes bir şaşırdı. Adam hani güzel şeyler söyleyecek diye beklerken.
İtham etti hemen.
İtham etti. Ondan sonra dedi ki yani bu kadar güzellikler sizin elinizde varken bunu insanlığa ulaştırma noktasındaki çabanız çok zayıf.
Yani kendisi şey Müslüman olmadığı halde mi?
Müslüman. Müslüman ama bu işte şey külliyatı İngilizcesini bulmuş.
Yani onlar
ya bu dediğiniz
bana
işte
geç ulaştı hani bir yani.
Hayat algısı, bakış açısı dediniz ya. O da aynı şeyi keşfetmiş
yani
olmanın.
Ben bunu şeyde de görüyorum. Yani sırf Türkiye'de değil. Ben mesela Arabistan'da da bulundum bir dönem. STFA ile çalışmak için gitmiştim. Orada da şey yok yani.
Aynen tabii.
İşte asırlı yani şey bu.
Böyle bir
çok yıpranmış.
Böylesine
anlayış çok
dünya
yıpranmış.
Dünya kavrayışı, anlayışı yok.
İşte zaten eğer bunu oraya da ulaştırabilirsek belki Arap dünyası da çok farklı bir ufka kavuşacak. Mesela bu sempozyumlara şeylerden gelenler var.
Şeyi mi demek istiyorsunuz? Yani bu anlayışı sadece Said-i Nursi
en sağlıklısı olsun abi şu an.
Said-i Nursi
açıklayan. Belki
Kur'an yorumundan bunlar çıkıyor mu diyoruz? Yani başka yani
bu şöyle
Said-i Kur'an'ın en doğru yorumlarından değil.
Yani bu aslında şöyle gerçek
yani?
Şöyle gerçekte yapabilir he? Yani yapabilir olmaz. Yani ya. Şöyle yani
İmkan
burada yapabilir.
Vukuat meselesi var burada. Yani imkan ha imkanat ve vukuat var. Yani imkan dahilindedir ama
hayır, kim yani? Bunu şu anlamda söylüyorum. Said-i Nursi sonuçta Kur'an'ı yorumlayarak belli bir medrese tahsilinden onun gibi Kur'an'ı yorumlayan o medrese tahsil
bir sürü de hoca var.
Yani bir sürü
şimdi
şey var.
İşte bu ihtimaller var ama buraya olaya şöyle bakmak lazım. Bu hadise Bediüzzaman'ın veya Said Nursi'nin Kur'an yorumu değil. Bu Kur'an'ın hakikati. O sadece ona aynı olmuş. Yani olaya Said Nursi açısından
aynı olmuş diye. Ha,
Said Nursi açısından baktığınızda şey Kur'an'la olan bağını o zaman göremeyiz. Buna yani gerçekte bu anlatılanlar Kur'an'dan alınan şeyler. Yani bu Kur'ani hakikatler. Şeyin kendi yorumları değil. Said Nursi'nin.
Ama bunlar da ihtiyaç zamanında
işte ben de tam yani. Onu söylüyorum hocam. Yani Kur'an'dan almış, Kur'an'ı yorumlayarak bu şeyleri yapmış diyor.
Öbürler evet. Niye yapmamış demiş.
Niye başkası şöyle bu nasip meselesi.
Yıllardır.
Yani şöyle burada
aslında onlar da bir şeyler yapmıştır.
Mutlaka
belki
yapmışlardır bir şeyler mi?
Yani şöyle düşünelim. Diyelim ki Amerika'da çok böyle güçlü bir şey tıp merkezi var veya işte tıp biliminin çok güçlü işlendiği bir yer var.
Atalım Mayo Clinic.
Ha, Mayo Clinic. Mesela bir doktor oradan uygulamaları buraya getirmiş. Yani o Mayo Clinic'in güzel uygulamalarını buraya getirmiş. Şimdi biz olaya yani niye bu doktor getirdi öteki getirmedi diye bakmayız. Adam getirmiş yani bize Mayo Clinic'in işte imkanlarını sunmuş. Yani bir başkası da getirebilirdi ama bu getirmiş. Biz şimdi meselemiz niye bu onadan ziyade bu Mayo Clinic'teki iyi uygulamaları buradaki tıp uygulamalarını aktarmak buradaki işimiz olmalı. Anlatabildim mi? Yani burada da şimdi Bediüzzaman'ın yazdığı bir roman üzerinde gibi bakmamak lazım buna. Çünkü kendi bile sahiplenmiyor. Yani bunlar işte benim fikrimin eserleridir demiyor. Kur'an'da bir güzellik vardı. Cenab-ı Hak da beni vesile kıldı. Ben de sizlere bunu taşıdım diyor. Yani aynı o dediğim mantıkla. İşte Mayo Clinic'teki çok güzel tıp uygulamalarını buraya getiren doktor konumunda. Ben taşıdım diyor.
Ama fiili duasını yapmış. Çünkü kaç tane eser okumuş, hafızasından kaç defa geçirmiş, medeseyi almış.
Buradaki güzelliklerin hiçbiri bana ait değil. Bu güzellikler Kur'an, ben de güzel görüyorum diyor ama bana ait değil. Hepsi Kur'an'a ait güzellikler ve bunlara bu nazarla bakın.
Kendi yazdığı defalarca okuyor.
Ve burada hani sizin o geniş gördüğünüz ufuk aslında Kur'an'ın ufku. Ve bir şekilde buna ulaşılamadığı için biz Kur'an'ı bu ufukta algılayamıyoruz. Ha Bediüzzaman da bu ufku önümüze koymuşsa ya niye Bediüzzaman? Ya
faydalanmak lazım.
Yani artık. Elmalı da olabilirdi ama niye Bediüzzaman?
Niye Bediüzzaman diye dedi?
Demiyor zaten. Niye öbürleri dedi?
Öbürleri
bu manada vurgulamamış.
Bu bir nasip meselesi. Hani az önce dediğimiz o ıstırar ve ihtiyaç. Hani gene Bediüzzaman kendi...
Hayır şunu da ben düşünüyorum. Belki şey de yani atmosfer de belki buna şey yapmalı yani.
Şimdi esas işin şey ne abi orada hani dedi ki ıstırar ve ihtiyacı fıtri lisanıyla. Niye elektriği işte veya ampulü niye Edison keşfetti? Adam deli olmuş ya. Yani evet. Uykuları kaçmış. Çok ondan çok sonra çok yatmış onunla kalkmış onunla. Evet. Başka kim keşfedecek? En çok ihtiyaç hisseden, en çok ona meyleden, en çok Cenab-ı Hak'tan böyle güçlü talep eden
o. Fiili duasını en çok yapan o.
Tabii. Yani bu adam bu kadar çalışıp da efendim bizim işte yan geldiği yerde akşama kadar işte kahvehanede bilmem ne de bir şeyler yapan adamın zihninde bu uyansaydı o zaman haşa Allah'ın adaletinden şüphe ederdik değil mi? Yani bu adam bu kadar...
Bak kendi vaadine bu sefer...
Şimdi şeyde Bediüzzaman da yani gerçekten çok ciddi sancı çekmiş. Yani bu problemlerle ilgili ciddi bir zihni sıkıntı yaşamış, sancı çekmiş. Yani adamın dünyası dünya değil öyle düşünelim. Yani doğru dürüst dünya hayatı yaşamamış bu sancılarla.
Hiç gençlik devresinde bile düşün. Yani bir bulduğu şeyde işte bir medrese tüzerra projesi var onun. Evet. İşte doğuda bir üniversite kuralım. Burada çünkü şeyi görmüş, sıkıntıyı görmüş. Bakmış ki sırf fen ilimleriyle okulan yerlerden tabiri caizse dilsiz çıkıyor. Sırf fen ilimleriyle okulan yerlerden taassup çıkıyor. İkisi bir arada okutulsun diye hem fen ilimleri hem medrese ilimleri okutulsun diye bir üniversite kurmak istemiş. Bunun için padişahın kapısına kadar gitmiş Abdülhamit'in.
Evet.
Devlet varane yapmışlar gibi mesela. Nelerle uğraşmış?
Yani daha 18 yaşında bir genç.
Ona şey vermişler. Hocalık para mara hani git sesini kıs da git gel işte sana biz bir şey yapalım. Makam verelim, para verelim. O da ne diyor? Hakikati öğretecek kamiyet rüşveti mi diyor? Bir şey dedi diye bir padişahın şahane şeyini reddetti diye İhsan kafadan kontak diye İhsan Şahane reddetti tuvaliye tıkıyorlar gibi mesela. Şey mesela. Adam derdi hep bunları kafası dolmuş. Bir derdi var işte biraz tetikleyen de bir şey olmuş. Tıpkı benim de şeyde şey olmuş. Yatılı okulda bir tane arkadaşım demişti ki bana. Okul tam 8 önünde sağ sol seninde solun eline geçmiştir yatılı okul. Bizim bir arkadaş yani 3-4 senedir beraber okuyoruz 4. sebirde bir konu oldu. Ben de hepimiz okulda böyle sol tandanslı okul şu an görünüyor. Biz de orada namazdın yazdı. Mecburen görünüşte sanki sen de solcuymuşsun görünüyorsun. Arkadaşım bir şey söyledi. Ben de unuttum şimdi. Ama dedim işte bizim dinimize göre şöyle bir şey demeye kalktım. Saf sana. Benim arkadaşım kaç yıldır da bir arkadaş dostuz yani. Allah var mı ki dedi. Bunu dedi. Bana tetik oldu. 3 senedir benim zamanı biliyordum. Duymuştum Ahmet Kurum'dan. Dedi cevap veremedim. Beni gıcık etti. Bunlara sarıldım gibi bir tetikleme oldu. Şimdi şey dedi buraya nereden gelecektim? Ne tetiklemesi olmuş? Lord Curzon muydu?
Lord Curzon.
Ne demiş? Şeyde,
İngiliz avam kumarası.
Haberlerde evet. Avam kumarası ne demiş?
Yani Kur'an'ı elinde göstererek biz bunları Müslümanların elinden, bunu Müslümanların elinden almadıkça
onlar soğutmadıkça
bir şey duydum.
Bunu yapamayız deyince ona ben de bu Kur'an işte dolu ya biraz içi de dolu ya öğrenmiş filan göstereceğim diye böyle bir karar. Onun verdiği gazla veyahut da belki Cenab-ı Hakk'ın yine tabi bunlar hani kader esasında neticede bunların hepsi nedir? Yani istemek de Cenab-ı Hakk'ın nasibi. Ve o zaman böyle bir şey de istihdam olmuş yani. Cenab-ı Hak onu burada bir hizmet etmiş.
Evet.
13 tane cilt gerçekten çok derin konular var. Ama herkes bunun farkında diyorsun abi. Sen de bence şanslısın. Bunlar düştüğün elimize.
Ben mesela bunların tabii bilmiyorum da şeyleri bu.
Çoğu insan abi, duyuyor da üzerine bile eğilmiyorlar.
Ben de eğilmiyorum.
Yani hepimizde oluyor bazen de
şu. Nursi'yi şimdi duyuyor.
Neyisin ama işte herkes duyuyor. Belki da, gibi hoca yani zannediyor mesela.
Şey yap.
Şimdi ya. Derinliğine bilmeyebiliyorlar.
Bu işi.
Yani, onu demek istemiş zaten adam. Laf unutma. Vebal ondan yani. Yeterince duyurmadınız diye. Vebal dedin ya.
Peygamberler sesi resmeden. Peygamberlerden, nebilerden bize göre hiçbir şey yani kolları böyle hiç şey tesadüfi olmamış. Böyle bir şey de şeye de
hiçbir şey tesadüf değil.
Yani şimdi hep temelinde ne var? İstemek ve çalışmakla olmuş. Yani hiçbir peygambere de böyle tabii ki yapmak bir işte yetişmesinden, şeyinden, müştehitlerden, tefsirdiği zaman ve işte büyük zatlardan, İmam-ı Gazali bunlar hepsinin temelinde hep ne var? Ciddi bir yoğunlaşma var, ciddi ya, bir çalışma var. Bunun işte, neticesinde eser var yani. Bir sıkıntı var, bir dert var.
İşte o duaların çeşitleri var.
Ya işte hem
fiili dua, güzel dua, hepsi
biraz var. Daha kuvvetli yatayım ama bunda da başarılıyım. Yok öyle bir şey.
Evet. Şimdi vaktimiz doldu, o zaman diğer paragrafa daha sonra geçelim.
Gel ama.
Bayağı bir beynimiz çalıştı.
Şurada kaldık, öyle mi?